Ayrım 32. Sayfa 350. Zamanımız kalmadı, dedi fotoğrafçı. Gidelim de şu beş para etmez haberi yazalım. O dinlerken kaderine boyun eğen bir tavırla derin bir iç çekti. Arve Stöp kadının ne yaptığını merakıyla maskenin karanlığına dikmişti gözlerini. Onu ellerinde kelepçeyle banyoya götürmüş, tabanca olduğunu söylediği bir cismi kaburgalarına dayamış ve küvete girmesini emretmişti. Peki şimdi nereye gitmişti? Nefesini tuttu. Kalbinin sesini ve elektrikli bir şeyin çatırdayan uğultusunu duydu. Banyodaki neon lambalardan biri mi bozulmuştu? Şakağından akan kan ağzının kenarına ulaştı. Dilinin ucuyla kanının tatlı, metalik tadını alabiliyordu. Bir tebekerin kaybolduğu gece neredeydin? Kadının sesi lavabonun olduğu yerden geldi. Burada, evimde diye cevapladı Stöp düşünmeye çalışarak. Polis olduğunu söyleyince kadını daha önce nerede gördüğünü nihayet hatırladı. Curling salonunda. Yalnız mıydın? Evet. Peki Silvia Otersen'in öldürüldüğü gece? Aynı şekilde. Bütün gece kimseyle konuşmadan tek başına evinde mi oturdun? Evet. Evde oturduğunu doğrulayacak kimse yok yani. Evdeydim diyorum ya. Güzel. Güzel mi? Diye düşündü Harvey Stöp. Tanığının olmamasının nesi güzeldi? Duymak istediği cevap bu muydu? Ondan itiraf koparmak mı? Peki kadın yaklaştıkça neden elektrik uğultusu da onunla beraber artıyordu? Yat, dedi kadın. Dediğini yaptı ve küvetin soğuk emayesinin sırtını ve kalçasını yaktığını hissetti. Nefesi yoğunlaşıp maskenin içini ısıtıyor, her geçen dakika soluk almasını daha da güçleştiriyordu. Biraz sonra sesi daha da yakınında duydu. Nasıl ölmek istersin? Ölmek mi? Bu kadın aklını kaçırmış olmalıydı. Ruh hastasıydı. Zır deliydi. Yoksa öyle mi davranıyordu? Panik yapmamasını, sadece onu korkutmaya çalıştığını söyledi kendisine. Bu işin arkasında Harry Hall olabilir miydi? O ayyaş polisi çok mu hafife almıştı? Yine de tüm vücudu titriyordu. O kadar titriyordu ki takvar saatinin küvetin emayesindeki tıkırtısını işitebiliyordu. Beyninin kabul etmediğini, bedeni çoktan kabullenmişti sanki. Küçük deliklerden ne olduğunu görmek için başının arkasını küvetin dibine sürterek maskeyi düzeltmeye çalıştı. Ölecekti. Onu küvete o yüzden sokmuştu. Böylece ortalık dağılmayacak, tüm izleri hemen yok edebilecekti. Saçmalık. Sen Arve Stöps'ün, oysa bir polis parçası dediği içinden. Hiçbir şey bildikleri yok. Pekala, dedi kadın. Başını kaldır. Maskeyi çıkaracağını sandı. Nihayet diye düşündü. Kadının söylediğini yaptı. Alnına ve ensesine dokunan elleri hissetti. Ama maske gevşemedi. Onun yerine ince ve güçlü bir şey boynunu sardı. Bu ne şimdi? İp olamaz değil mi? Sakın, diye söze başladı ama ilmek nefes borusunu sıkınca sesi söndü. Kelepçesi küvetin zeminini kazıdı. Hepsini sen öldürdün, dedi kadın. İlmeği biraz daha sıktı. Kardanadan sensin, Arve Stöp. İşte, kadın sonunda aklındakini söylemişti. Beynine kan gitmeyince başı dönmeye başladı. Kafasını deli gibi sağa sola doğru salladı. Evet sensin, dedi kadın. Bunu derken başını gövdesinden ayırıyormuş gibi geldi. Sesi kardan adam ilan ediyorum. Bir anda gözleri tamamen karardı. Arve Stöp bir bacağını kaldırıp indirdi. Topuğu güçsüzce küvete çarptı. Banyonun duvarlarında kof bir ses yankılandı. Boğulma duygusunu daha önce tatmış mıydın Stöp? Beynine yeterince oksijen gitmediğinde olur. Harika bir his değil mi? Eski kocam beni boğazını sıkarken mastürbasyon yapmaya bayılırdı. Arve Stöp vücudunda kalan azıcık havayı taş gibi sıkı ilmekten geçirmeye çalıştı. Fakat imkansızdı. Tanrım, itiraf etmesini bile istememişti. Sonra o his geldi. Beyninde şampanya köpükleri gibi tıslayan hafif bir hışırtı duydu. Ölürken böyle mi oluyordu? Ne kadar kolaydı. Bu kadar kolay olmasını istemiyordu. Bir el şefkatle alnına vururken seni oturma odasına asacağım diye fısıldadı kulağına. Fiyorda karşı. Böylece bakacak bir manzaran olur. Biraz sonra duyduğu ince bip sesini filmlerde gördüğü kalp monitörlerinin alarmlarına benzetti Arve Stöp. Bir inip bir çıkan o çizgi düzleşip kalp artık atmadığında çıkan sese. Bölüm 26. 20. gün sessizlik. Harry Arve Stöp'ün kapı ziline yeniden bastı. Kanal köprünün üzerinde avı olmayan bir gece kuşu yürüyor, Aker Brig'in trafiğe kapalı meydanın orta yerinde duran siyah Amazon'a dikkatle bakıyordu. Evde kadın varsa açacağını sanmıyorum, dedi Bjorn Horn 3 metre boyundaki cam kapıya bakarak. Harry diğer zillere bastı. Onların hepsi ofis, dedi Bjorn Horn. Stöp en üstte tek başına yaşıyor, öyle okumuştum. Harry etrafına göz gezdirdi. Hayır, dedi Horn, dedektifin aklından geçeni tahmin ederek. Levye işe yaramaz. Çelik cam kapı. O yüzden kırılmaz da. Bina görevlisi açana kadar bekleme. Harry arabaya doğru yürümeye başladı. Horn bu defa onun ne düşündüğünü kestiremedi. Ta ki Harry şoför koltuğuna oturana ve Björn anahtarın kontakta olduğunu hatırlayana kadar. Hayır Harry, hayır, sakın, Cümlenin geri kalanı motor gürültüsünde kayboldu. Tekerlekler ilerlemeye başlamadan önce yağmurdan ıslanan zeminde patinaj çekti. Björn Horn ellerine dur der gibi sallayarak arabanın önünde dikildi. Ama Harry'nin direksiyonun ardındaki gözlerini görünce yana çekildi. Amazon'un tamponu kapıya boğuk bir gümbürtüyle çarptı. Kapının camı, sessizliğin havada asılı kaldığı tek bir saniye içinde beyaz kristallere dönüp şangırtıyla yere indi. Björn daha hasarın boyutunu anlayamamışken Harry arabadan indi ve artık camsız olan girişten içeriye bacağını soktu. Björn küfürler sallayarak çaresizce onun peşinden gitti. Harry 2 metrelik bir palmiye ağacının saksısını tutup asansöre sürüklemiş ve düğmeye basmıştı. Parlak alüminyum kapılar ortadan yana açılınca saksıyı onların arasına itti ve üzerinde yeşil renkli çıkış işaretinin bulunduğu beyaz kapıya yöneldi. Ben yangın merdiveninden çıkayım. Sen de esas merdivenden. Tüm çıkış yollarını kapatalım. 6. katta buluşuruz Horn. Björn Horn daracık demir merdivende henüz 2. kata çıkamadan kanter içinde kaldı. Ne bedeni ne de aklı buna hazır değildi. O bir adli tıp polisiydi. Burada ne işi vardı ki? Görevi olayları yeniden canlandırmaktı. Onları birebir yaşamak değil. Horn bir an için durup bekledi. Ama duyabildiği kendi ayak sesinin dışındaki başka bir ses yoktu. Biriyle karşılaşırsa ne yapacaktı? Harry, Sayıl Duxcata'ya gelirken hizmet silahını yanına almasını söylemişti. Peki bu onu kullanacağı anlamına mı geliyordu? Trabzan'a tutundu ve yeniden yukarı koşmaya başladı. Hank Williams böyle bir durumda olsa ne yapardı? Önce bir güzel kafayı çekerdi. Sid Vicious, Harry'e orta parmağını gösterip basar giderdi. Peki Elvis Presley? Evet doğru. Björn Horn'un parmakları silahının kabzasını kavradı. Basamaklar bitti. Kapıyı açtı. Ve Harry'nin koridorun sonunda kahverengi bir kapının yanında duvara dayandığını gördü. Bir elinde tabancası vardı. Diğeriyle ise kendi ağzını tutuyordu. Björn'e bakarak işaret parmağını dudaklarına götürdü ve kapıyı gösterdi. Aralıktı. Björn yanına gelince oda gideceğiz diye fısıldadı. Sen soldakileri al ben sağdakileri. Aynı hızda teker teker. Nefes almayı da unutma. Bekle diye fısıldadı Björn. Ya Katrin içerideyse? Harry onu süzdü ve bekledi. Yani diye devam etti Björn Horn. Ne kastettiğini açıklamaya çalışarak. En kötü ihtimalle bir meslektaşımı mı vurmam gerekecek? En kötü ihtimalle dedi Harry. Bir meslektaşın seni vuracak. Hazır mısın? Skreyalı genç adli tıp polisi başını salladı ve şu günü atlatırsa ilk iş olarak gidip kendisine o lanet saç yağından alacağına söz verdi. Harry sessizce kapıyı ayağıyla itip içeri adımını attı. Hava akışını hemen hissetti, ceryan vardı. Sağdan ilk kapıya yürüdü ve tabancasını ileri doğrultarak sol eliyle kapının kolunu tuttu. Kapıyı itip içeri girdi. Çalışma odasıydı ve boştu. Masada üzerine rabdiyeler tutturulmuş büyük bir Norveç haritası vardı. Holmin onu beklediği hole döndü. Ona tabancasını hep yukarıda tutmasını işaret etti. İki hırsız gibi daireyi turlamaya başladılar. Mutfak, kitaplık, spor salonu, sera, misafir odası. Hepsi boştu. Harry havanın soğuduğunu hissetti. Oturma odasına geldiklerinde nedenini anladı. Terasa ve havuza açılan sürgülü kapı ardına kadar açıktı. Beyaz perdeler rüzgarda gergince dalgalanıyordu. Odanın iki ucunda birer dar koridor ve hepsinin sonunda bir kapı vardı. Harry, Holm'e sağdaki kapıya gitmesini işaret edip diğer kapının önüne gitti. Harry nefesini tuttu. Daha küçük bir hedefe dönüşmek için büzüldü ve kapıyı açtı. Karanlıkta gözleri bir yatak, beyaz çarşaf ve insana benzer bir şey seçti. Sol eli odanın girişinde bir düğme aradı. Harry, bağıran Horn'du. Burada Harry. Holm'un sesinden heyecanı belli olsa da Harry onun sesine kulak tıkadı ve önündeki karanlığa yoğunlaştı. Eli nihayet düğmeyi bulunca da oda bir saniye sonra tepedeki spotlardan gelen ışıkla aydınlandı. Harry dolabı kontrol ettikten sonra çıktı. Holm kapısının dışında dikiliyor, tabancasını odaya doğru tutuyordu. Kıpırdamıyor diye fısıldadı Horn. Ölmüş. Öl. O zaman beni bu kadar telaşla çağırmana gerek yoktu dedi Harry küvete yürürken. Çıplak adamın üzerine eğilip pembe maskesini çıkardı. Adamın boynunda ince kırmızı bir çizgi vardı. Yüzü solgun ve şişti. Göz kapaklarının altındaki gözleri yuvalarından fırlamış gibiydi. Arvestop'u bu halde tanımak neredeyse imkansızdı. Cinayet masasındakileri arıyorum dedi Horn. Bekle. Harry bir elini stopunun ağzının önünde tuttu. Ardından da omuzlarından tutup gazeteciyi sarsmaya başladı. Ne yapıyorsun? Harry daha da sert sarstı. Björn elini dedektifin omuzuna koydu. Harry öldüğünü gör mü? Derken Horn ilkildi. Stop gözlerini açmıştı. Yüzeye çıkan bir balık adam gibi derin derin acıyla ve hırıldayarak nefes almaya çabalıyordu. Nerede o? Diye sordu Harry. Stop gözlerini odaklayamıyordu ve ağzından tek çıkan kesik soluk sesleriydi. Sen burada bekle Horn. Horn başını sallayıp arkadaşının banyodan çıkmasını izledi. Harry, Arve Stöp'ün terasının kenarında dikiliyordu. 25 metre aşağıda kanalın siyah suları parıldıyordu. Ay ışığında suyun içindeki sütunların üzerinde duran kadın heykelini ve boş köprüyü seçebiliyordu. İşte oradaydı. Suyun yüzeyinde ölü bir balığın karnı gibi şiş ve parlak bir cisim gördü. Siyah bir deri ceketin sırtını. Atlamıştı. Altıncı kattan atlamıştı. Harry boş saksıların ardından terasın en ucuna çıktı. Geçmişten bir sahne bir an için gözün önüne dönüp kayboldu. Östmarka'daydılar ve uçurumdan Hayükşen Gölü'ne balıklama atlayan Östeyn'i Treskoll ile beraber kıyıya taşıyordu. Bir sonraki karede Östeyn, Dispe Hospitalitet hastane yatağında boynunu inşaat iskelesi gibi saran bir şeyle yatıyordu. Harry'nin bu kazadan öğrendiği şey yüksek yerlerden suya dalınmaması, sadece atlanması gerektiği olmuştu. Ve köprücük kemiğini kırmamak için kolları vücuda yapıştırmanın şart oldu. En önemlisi ise aşağı bakmadan karar verilmeli, korku tüm zihni ele geçirmeden bir an önce atlanmalıydı. İşte bu yüzden ceketi yumuşak bir sesle terasın zemininde kayarken Harry kulaklarına dolan havayı dinlemeye başlamıştı bile. Siyah su hızla üzerine geliyordu. Asfalt kadar karaydı. Harry topuklarını birleştirdikten hemen sonra içindeki tüm hava çekildi. Kocaman bir el giysilerini yırtıp almaya çalıştı ve tüm sesler yok oldu. Ardından donduran bir soğuk geldi. Harry ayaklarını çırparak yüzeye çıktı. Kendini toparladı, deri paltoyu gördü. O tarafa doğru yüzmeye başladı. Ayakları daha şimdiden uyuşmuştu ve bu soğukta tüm organları durmadan önce sadece 1-2 dakikası olduğunu biliyordu. Katrin'in larynx refleksi devreye girmiş ve suyla temas ettiğinde vücudu kendini kapatmışsa bu ani ısı kaybının onu hayatta tutacağını, metabolizmasını durdurarak vücut hücrelerini ve organlarını kış uykusuna sokacağını ve hayati fonksiyonların çok az bir oksijenle çalışmaya devam etmesini sağlayacağını da biliyordu. Dipnot, larynx refleksi. Gırtlağın tahriş olması ya da sıvıyla dolması halinde başlattığı öksürük nöbeti. Harry, yoğun ve ağır suyun içinde parlayan deriye doğru nefes nefese süzüldü. Sonunda ulaşıp onu yakaladı. İlk aklına gelen anlamsız düşünce Katrin'in dünyadan ebediyen gittiği, iblisler tarafından yiyip bitirildiğiydi. Çünkü geriye sadece paltosu kalmıştı. Harry küfretti, suda döndü ve başını kaldırıp terasa baktı. Binanın diğer tarafına ve başka binalara uzanan saçakları, su borularını ve eğimli çatıları takip etti. Aker Brig'in labirenti andıran binalar arasındaki yangın merdivenlerine, geçişlere ve diğer teraslara baktı. Artık hissetmediği bacaklarıyla suda yürürken Katrin'in onun ne kadar büyük bir aptal olduğunu düşündüğünden emin oldu. Harry bilinen en eski numaralardan birini yutmuştu. Bir anlık delilikle suda boğulabileceğini düşündü. O kadar da kötü olmamalıydı. Saat sabahın 4'üydü ve Harry'nin önündeki yatakta röptöşambın içinde titreyen Arve Stöp oturuyordu. Teninin bronzluğu gitmiş yaşlı bir adama dönmüştü. En azından göz bebekleri eski boyutuna dönmüştü. Harry kaynar suyla duş aldıktan sonra Holm'un kaza ve Stöp'ten ödünç aldığı eşofman altıyla yatağın önündeki sandalyeye oturmuştu. Oturma odasında Björn Holm'un yoğun bir telefon trafiğiyle Katrin Bratt'ın yakalanması için polisi organize etmeye çalıştığını duyabiliyordu. Harry ona genel bir uyarı geçmek için vaka odasını sabah uçaklardan biriyle kaçmaya çalışırsa diye Gardoman havaalanı polisini ve orada bulamayacaklarından adı gibi emin olsa da dairesine baskın yapılması için Delta özel harekat timini aramasını söylemişti. Yani olayın seks fantezisi olmadığını, Katrin'in seni öldürmeye çalıştığını düşünüyorsun öyle mi? Düşünüyor muyum? Dedi Stöp dişleri takırdarken. Kadın beni boğmaya çalıştı. Ve sana cinayetler sırasında nerede olduğunu sordu. Evet, üçüncü kere söylüyorum evet diye inledi Stöp. Yani senin kardan adam olduğunu düşünüyor. Tanrı bilir ne düşünüyor. Kadın kesinlikle kafayı yemiş. Olabilir dedi Harry ama bunu yapması için yine de bir nedeni olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Neymiş peki nedeni? Stöp saatine baktı. Harry, Crow'un yolda olduğunu ve avukatın gelir gelmez müvekkilini susturacağını biliyordu. Kafasındakileri toparladı ve öne doğru eğildi. Jonas Becker ve Sylvia Otersen'in ikizlerinin babası sensin, artık biliyoruz. Stöp beyninden vurulmuşa döndü. Harry bu riski almak zorundaydı. İdar Vettel sen bunu bilen tek kişiydi. Onu sen İsviçre'ye gönderdin. Ve katıldığı far sendromu kursunun parasını da sen verdin. Ailenden geçen hastalık. Arve Stöp'ün giderek büyüyen göz bebekleri Harry'e doğru olduğunu söyledi. Benim tahminime göre Vettlesen sana kendisini sıkıştırdığımızı söyledi diyerek devam etti Harry. Pes edip anlatacak diye korktu. Ya da durumdan istifade edip senden bir şeyler istedi. Para mesela. Gazeteci hayretle dedektife baktı ve başını sağa sola salladı. Her neyse Stöp sonuçta babası olduğun çocuklarla ilgili gerçek öğrenilirse kaybedecek çok şeyin olduğu açık. Bu da seni açığa çıkaracak insanları öldürmen için yeterli bir sebepti. Yani çocukların annelerini ve idare et de seni. Yanılıyor muyum? Ayrım sonu sayfa 360. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Tag Heuer. TAGHEUR. Selux Gata. SEILDUKSGATA. Hank Williams. HANKWILLIAMS. Sid Vicious. SIDVICIOUS. Elvis Presley. ELVISPRESLEY. Östmarka. ÖSTMARKA. Haktyen. HAUKTJERN. Östein. ÖYSTEIN. Riks Hospitalet. RIKSHOSPITALET. Larynx. LARINKS. Gardemoen. GARDEMOEN.